Ayrım 20, sayfa 200. Hasır koltukta ne kadar oturdum bilemiyorum. 10 dakika mı, 1 saat mi? Bilmeme olanak yok. Dizlerim bitişik, gözlerim görmeyen bakışlarla yaz köşkünün yer taşlarına dikili. Kendimi çok yalnız hissediyordum. İçimde hayatımın sonuna kadar yalnız olacağıma dair de bir ön sözü vardı. Bunu anlamak, hissetmek acı veriyordu bana. Sakin bir umutsuzluk duygusu içindeydim. Şu anda yıllar sonra bu satırları yazarken bile o anda orada oturan içi boşalmış yalnız gence çok acıyorum. Acıyı artık duymuyorum ama onun acısını hatırlıyorum. Hem de canlıymış gibi. Mantığım bana şimdi anlatacaklarımın gerçekten yer almış olamayacağını söylüyor. Olayları ve duyguları objektif olarak anlatmama olanak yok. Tek yapabileceğim hatırladıklarımı elimden geldiği kadar tarif etmek. Bellek denilen şeyin travmatik olayları çarpıtarak hatırladığını bile bile hem de. Orada öylece oturuyordum. Ne kadar oturduğumun önemi yok. Çünkü duyduğum eziklik zamanın ötesinde bir şeydi. Neden sonra yaz köşkünün taşlarını yeniden net biçimde görebilmeye başladım. Kendimi gecenin rutubetiyle örperir buldum. İçime derin, titretici bir soluk çektim. Ciğerlerim acıdı. Sally'ye dönsem iyi olacaktı. Neden olmasın? Burada oturmakla beklemekle ne kazanacaktım? Koltuktan kendimi iterek kalktım. Yavaşça merdivenlere doğruldum. Birden kas katı bir duvara çarpmışım gibi bir şok hissettim. Sağ tarafımda bir acı duydum. Galiba kırmızı bir ışık patladığını da görmüştüm ama bu gözlerimin önünde değil gerisindeydi sanıyorum. Ne bir ses hatırlıyorum ne de bir patlama ama biliyordum. Rüyada, kabusta insan nasıl bilirse öyle biliyordum vurulduğumu. Bahçe bir yana doğru yattı. Yaz köşkünün kapı kenarına tutundum. Herhalde ağzımı oraya dayamış olacağım. Çünkü ağzımda boya kıymıklarının tadını hatırlıyorum. Karnıma bir buz yayılır gibi oldu. Bacaklarıma da. Omurgamdan aşağıya doğru giderek zayıfladığımı, güçsüzleştiğimi hissettim. Ben düşerken toprak bana doğru yükseldi. Yere değil, yerin içinden daha aşağılara doğru düştüm. Aşağı, aşağı. Yankılarla dolu bir boşluğa, karanlığa. Bunları yazarken içimin bulandığını hissediyorum. Kalemi tutan parmaklarım gevşiyor. Aşağı, daha aşağı. Gözümün önünde değişik renklerde lekeler beliriyor. Sonra ben aşağıya inerken yanı başımdan yukarı doğru uçuyorlardı. Bir ses vardı, tek bir ses, kalın. Ork notası gibi. Kulaklarımda çınlayıp duruyordu. Ölmekte olduğumu, korkunç bir sükunet içinde olduğumu fark ettim. Ölüyorum dedim. Ölmekte olduğuma şaşırdım ama çok sakindim. Ölüyorum. Savaşma buna karşı. Mücadele etme. Bırak gelsin. Ama olmaz diye haykırdı içimdeki hayvan. Yaşa, yaşa. Solgun ışık lekesine doğru atıldım. Bunun son ışık olduğunu, gerisinde yalnızca karanlığın bulunacağını mantığımı kullanmaksızın biliyordum. Ben yaklaşırken o ışık büyüdü, yayıldı, yüzdü, sonra netleşti. Ay ışığı. Yüzüme yakın yerde bir yüksek ot, bir çizme, bir erkek çizmesinin burnu. Uzanıp o çizmeye tutundum. Sonsuz düşüşümü engellemeye çalıştım. Ama çizme benim elimden kurtuldu. Tüm gücümü kullanarak yukarıya baktım. Orada, tepemde, benden çok yukarılarda sudaki bir hayal gibi titrek Bay Treville'in yüzü görünüyordu. Sesim boğuk, dilim dolaşarak ''Lütfen'' diye mırıldandım. ''Lütfen.'' Sesi geldi, içi boş gibi, çok uzaktan gelir gibiydi. Ah, ulu tanrım, ulu tanrım. İçimdeki siyahlık yine yükselmeye başlamıştı. Soğukluğunu da hissediyordum. Lütfen. Ve boşluğa yuvarlandım. Sonsuz bir siyahlık. Ses yok, ışık yok. Düşüş, yüzüyor gibi. Yüzüyor gibi, beyaz bir şeye doğru. Çizgili, parmaklık, kareler, bir pencere. Beyaz bir duvara oyulmuş bir pencere. Sally'deki kliniğin beyaz duvarları mı? Ne? Klinik mi? Vay vay! Tıpkı Lazarus gibi. Ölümden değilse bile pek kötü bir durumdan dönüverdi. Al şunu iç bitir bakalım. Doktor Gross başımı doğrultup bardağı dudaklarıma dayadı. Fondip dedi. Kankancı kızların dediği gibi. Son yudum boğazıma kaçtı. Beni öksürttü. Bu sarsıntıdan sağ tarafıma bir sancı saplandı. Tadı pek kötü, biliyorum. Ama hastaların tadı iyi olan ilaçların etkisine inanmaz. Nedeni dinsel herhalde. Bütün zevkler günah, bütün acılar yararlı anlayışına dayanıyor. Yo yo, konuşmaya çalışma. Çok kan kaybettin ve genel bir somatik şok geçirdin. Bereket versin, hayati organlarından yaralanan yok. İhtiyarlayana kadar yaşayacaksın. Tıp mesleğinin buna pek sevineceğinden emin değilim ya. Ne oldu? Nerede? Net düşünemiyordum. Konuşmacı yeteneklerini cilalamaya kalkmanın sırası değil Monjan. Böyle saçmalamalar politikacılara ve papazlara özgü. Seni yine de bir süre konuşmamanı yararlı buluyorum. İçini rahatlatmak için olayların birazını anlatayım. Genç Treville seni buraya kendi arabalarına koyup getirdi. Nişan talimi yaptığı silahları sana gösterirken bir kaza olduğunu anlattı. Ailenin geçmişiyle ilgili bildiklerimize dayanarak bunun yalan olduğunu sanıyorum. Hemen jandarmaya başvurmak doğru olur diye düşündüm. Ama senin o aileyle ilişkilerinin ışığında bunu yapmayı da sen kendine gelene kadar ertelemeye karar verdin. Sen de bu işi pek uzun sürdürdün. Bak sabah oldu. Bütün gece burada karşında oturdum durdum. Herhalde sana çıkaracağım faturayı görünce yeniden bayılırsın. Jandarmaya bildirilmesi gereken bir durum var mı? Başımı zayıf bir hareketle iki yanı salladım. Bu akıllıca bir hareket mi bilemiyorum ama iş senin işin. Sana bırakmaya hazırım bu kararı. Gece boyunca hep bunu düşündüm. Başka düşünecek bir şeyim yoktu, anlıyorsun ya. Herhalde seni yaşlı adam vurdu ha? Göremedim. Ama mantığa uygun değil mi? Bu tür sosyal davranışları yüzünden adı çıkmış durumda. Böyle alaycı konuşmaları hoşuma gitmiyordu ama onu tersleyemeyecek kadar halsizdim. Seni vuran erkek kardeşi olamaz denildiği kadar keskin bir nişancıysa bugün bu acıları çekiyor olmazdın zaten. Tüm tıbbi ihtiyaçlarını yaradana teslim etmiş olurdun. İhtiyaçların her neyse. Can sıkıntısını geçirecek haplar herhalde. Ya da kurtulduğunu sandığın ailene yeniden kavuşmanın şokunu dindirecek haplar. Başımı pencereye doğru çevirdim. Sabah mı? Evet, bütün gece baygın kaldın. Ben pencereye dikilip şafağın söküşünü seyrettim. Yıllardır seyretmemiştim. Umarım gelecekte de seyredecek fırsat çıkmaz. Yine güzel bir gün yaşama tehdidi altındayız. Sana bir yararı olacağını sanmam ya. Lütfen kalkmama yardım et. Sersemleşme. Biliyor musun, aklıma bir şey geldi. Acaba Treville'lerin oğlu sol eliyle ateş etmek zorunda kaldığında ne derece keskin nişancı olur? Bunu da düşünmek gerekir ha. Düşünmek şart. Doktor Gross, ben Echeverria'ya gitmek zorundayım. Katya. Beni dinle evlat. Yaran daha pek taze. Kurşun yanına dalmış çıkmış. Hak ettiğinden daha şanslı çıktın. Tanrıların aptallarla, sarhoşlara ve aşıklara karşı olan o garip sevgisinden yararlandın herhalde. Ama çok kan kaybettin. Gitmem şart. Eşeklik etme Monjan. Sana içirdiğim şey uyku ilacıydı. Birkaç dakikaya kadar yine kendinden geçeceksin. Tehlikeden de korunmuş olacaksın. Bununla mücadele etmene gerek yok. Kadife gibi bir uyuşukluğun beynime yükselmekte olduğunu daha şimdiden hissediyordum. Yararı olmadığının farkındaydım ama yine de mücadele ettim. Katya'nın bana ihtiyacı vardı. Uyuşturucu üzerimde egemenlik sağladığı zaman iç bulandırıcı bir savaşım ve korku içindeydim. Tekrar kendime geldiğimde odada yalnızdım. Ter içindeydim. Öyle halsizdim ki başımı pencereye çevirmek için bile büyük çaba harcamam gerekiyordu. Pencereden gelen ışığa bakılırsa galiba öğleden sonraydı. Titreyerek doğruldum. Ayaklarımı yatağın yanından sallandırdım. Başım döndü, sonra geçti. Yerine bir baş ağrısı ve zonklama aldı. Geceliğimi toplayıp kaldırdım. Plastiri açıp yaramın durumuna baktım. Pek taze ve pes pembeydi. İki çirkin siyah iplik görünüyordu orada. Doktor Gross'un dikişleri. Ama yara derin değildi. Kanama yoktu. Tekrar yapıştırdım. Yatağa tutunarak ayağa kalkmaya cesaret ettim. Başım fena halde döndü. İçim acıyla doldu ama yine de ayakta durmayı başardım. Elbiselerim karşı duvardaki çivide asılı duruyordu. Dikkatli hareket ederek sık sık tutunarak giyindim. Başım döndükçe duvara dayanıp bekliyordum. Elbiselerim lekelenmişti. Gömleğin sağ tarafı kanlardan kas katıydı. Yine de eve gidip kılık değiştiremezdim. Doktor Gross yokluğumu fark edip patırtı kopartabilirdi. Gizlice arka kapıdan çıktım ve ahırlara yöneldim. Seyis çocuk samanların üzerinde uyuyordu. Kısrağı arabayı koştu. Az sonra Sally'den çıkmış, Echeverry'e yoluna koyulmuştum. Arabanın sarsıntısı başlangıçta canımı acıttı ama az sonra geçti. Serin rüzgar ve limon rengi güneş ışığı beni diriltmeye, gücümü yeniden kazandırmaya başladı. Echeverry'e de ne bulacağımı tahmin bile edemiyordum. Oraya ne yapmaya gittiğimi bile tam bilmiyordum. Hayal meyal bir fikrim vardı ancak. Ama Katya'nın bana ihtiyacı olduğunu biliyordum. Oraya gitmemi hiçbir kuvvet engelleyemezdi. Ağaçlı yola girince rüzgar kesildi. Atın nal sesleri bu sessizliğin içinde bir garip çınlıyordu. Bahçenin çürümekte olan duvarı boyunca ilerledim. Çakıllı avluya varınca arabadan inip biraz durdum. Evin ön kapısı ardına kadar açıktı. Duyulabilen tek ses rüzgarın üst dallarda çıkardığı sesti. Burada tarif etmesi pek güç ama hissetmesi pek kolay bir terk edilmişlik havası vardı. Buz gibi bir korku. Ensemdeki saçları dimdik kaldırdı. Geç kalmış olduğumu anlıyordum. Geç kalmıştım. Neye? Onu bilmiyordum. Orta oradan geçtim. Katya'ya seslendim. Cevap gelmedi. Salona baktım. Kimse yoktu. Yemek odası da boştu. Küçük oradan yürüyüp Bay Trevin'in çalışma odasına vardım. Kapıyı tıkırdattım. Cevap gelmedi. Kapıyı itip içeriye girdim. Masanın üzerine kitaplar ve kağıtlar düzensiz biçimde yığılmıştı. Her zamanki halinde yerlerde de açık duran kitaplar, kutular vardı. Bilim adamı bir dakikalığına dışarıya çıkmış, neredeyse dönüp taşınmak üzere kutuları yerleştirmeye devam edecekmiş gibi. Merdivenin dibinde durup "Katya" diye seslendim. Cevap gelmedi. "Katya." Sessizlik. Merdivenleri sessizce çıktım. Daha önce ayak basmadığım üst kat holünde durakladım. Merdivenin duvarları açık duran ön kapıdan dökülen güneş ışığıyla pırıl pırıldı. Ama üst hol karanlık, oraya açılan kapıların da hepsi kapalıydı. Bu odalardan hangisinin Katya'nın odası olduğunu bilmiyordum. En yakın olanına gidip vurdum. Cevap çıkmayınca itip içeriye baktım. Panjurlar yarı kapalıydı. Işık perdelerin arasından sızarak geliyordu. Loştu burası. Yatağın üzerinde birinin uzanmış yattığını ancak görebildim. Bir erkek, giyimli. "Pol!" diye seslendim yavaşça. "Bay Trevil?" Adam kıpırdamadı. Yavaşça yatağa yaklaştım. Bay Trevil'di. Başını yatağın başucu panosuna yaslamıştı. Çizmeleri hala ayağındaydı. "Bay Trevil, efendim?" Rüzgar perdeleri biraz havalandırdı. Sonra yine kapattı. Bu arada parlayan ışıkta onun yüzünü görebildim. Bakışlarım şok ve tiksintiyle başka tarafa döndü. Şakağında ufacık kara bir leke vardı, sağ şakağında. Yüzünün sol tarafı da tümüyle uçmuştu. İçimi bir bulantı kapladı. Dizlerimin gevşediğini hissettim. Yatağa tutunup baygınlığın geçmesini bekledim. Sonra sendeleyerek odadan çıktım. Holde durdum. Bu şokun etkisi içinde kafamda bir tek düşünce vardı. Katya'yı bulmalıydım. Hole çıkan öbür iki kapı kapalıydı. Kendimi zorlayarak bunlardan birincisine yaklaştım, elimi tokmağa uzattım. İçeride ne bulacağımdan korktuğum için o tokmağı çevirmek üzere kendimi zorlamam gerekiyordu. "Orası Katya'nın odası Monjan." Soluğum boğazıma tıkandı, hemen döndüm. Merdivenlerin tepesinde Pol'ün gölgesi durmaktaydı. Aşağının ışığı arkadan vurduğu için ayrıntıları görmeye olanak yoktu. "Onu rahatsız etmen doğru olmaz." Sesinde bir gariplik vardı. Haşin, gerilim dolu. Korkunç bir olay yaşandı. Bırak dinlensin. Holün karanlığı içinden ona doğru baktım. Elbiseleri üzerinden sarkıyor gibiydi. Saçları da rastgele kesilmiş, darmadağındı. Sağ elinde taşıdığı tabanca yanında sallanmaktaydı. Ama yüzü loş ışıkta bile yavaş yavaş belli olmaya başlamıştı. Gözlerdeki o yumuşak duygusallık. İçimi buz gibi bir korku kapladı. Cildim ürperdi. "Katya!" diye soludum. "Dinleniyor dedim sana. Rahatsız etmene izin veremem." Sesini kalınlaştırabilmek için boğazını kasıyor, kendini zorluyordu. Bunun sonucunda hışırtılı, boğuk bir ses çıkıyordu. Tekrar ürperdim. Düşünmem gerekiyordu. Duygularımı kontrol etmek zorundaydım. "Sakin ol, düşün." Ona bir bakabilir miyim, Pol? Bir saniyecik. Beni uzun uzun süzdü. Pekala, ama uyandırma sakın. Dinlenmeye ihtiyacı var. Çok bitkin. Öyle bitkin ki. O hışırtılı sesin içinde sezilen hüzün ve merhamet bir çelişki yaratıyor, insanı ürkütüyordu. Kalbim çarparak içim korkuyla dolu, kapıyı biraz itip araladım. Bu oda da epey karanlıktı. Perdelerin arasından sızandan başka ışık yoktu içeride. Kapıyı arkamdan yavaşça kapayıp yatağa doğru yürüdüm. Paul sırt üstü yatıyordu, kolları yanlarındaydı. Bacaklarını dosdoğru karşıya uzatmıştı. Ölmüştü. Katya onun üzerine kendi beyaz elbiselerinden birini örtmüştü. Yakayı çene altına yerleştirmiş, kollarını Paul'un kolları üzerine dikkatle sermişti. Sanki elbiseyi giymiş gibi bir etki yaratmıştı. Yüzü böyle rahat bıraktığında Katya'nınkine daha da çok benziyordu. Bu da görüntüye iğrenç bir gerçeklik katmaktaydı. "Ah Tanrım!" diye soludum. Elbiseyi aşağı doğru katlayınca gömleğinin ön tarafındaki kanları gördüm. Lekenin tam ortasında küçük, kara bir benek vardı. Kalbinden vurulmuştu. Ama yatakta hiç kan yoktu. Başka bir yerde vurulup buraya kadar taşınmış, getirilmişti. Sürüklenmişti daha doğrusu. Yukarıya, Katya'nın odasına. Bu koca vücudu merdivenlerden yukarıya, bu odaya kadar taşımanın ne kadar zor olacağını düşünerek tekrar ürperdim. Hele de kaldırıp yatağa yatırma. Elbiseyi tekrar dikkatle üzerine serdim. Gerileyip hole çıktım, kapıyı arkamdan kapattım. Merdivenlerin başındaki yerinde duruyordu hala, kıpırdamamıştı. "Uyuyor mu?" diye sordu. Derin bir soluk aldım. "Evet, dinleniyor." "İyi," dedi aynı gıcırtılı sesle. Bir an sessizlik oldu. "Ben, Paul, seninle bir iki dakika konuşabilir miyim?" Sesim kararsızdı. Katya tıpkı Paul'un yaptığı gibi bir kaşını kibirli bir tavırla havaya kaldırdı. "Konuşma şartsa konuş dostum." Dönüp önüm sıra merdivenlerden inmeye başladı. Arkasından inerken saçlarını kendi kendine rastgele kesmiş, sonra da suyla ıslatarak yatırmaya çalışmış olduğunu gördüm. Bir boğulan bakire daha mı? 20. ayrımın sonu, sayfa 208.